Sayfa 97, ayrım 9. Torbacı bize Toyota Corolla'sını vermişti soygun günü. Direksiyona ben geçtim çünkü Karabüklü'nün ehliyeti yoktu. Kucağıma kar maskemi attı, arka cebime koydum. Avcunu aç dedi. Bu ne diye sordum, şeker dedi. Eks. Üstüne baktım, Superman resmi var. Tam zamanı dedi, şimdi at. Soygunda patlaması gerekir, kafan rahat olur. Şekeri attım, Keçiören'e çıktık. Deponun karşısına geçip farları kapattım. Midemde hafiften bir yanma vardı. Kafamda da bir ağırlık ama hoş bir ağırlıktı. Seviyordum o ağırlığı taşımayı. Kafamdaki ağırlık yavaş yavaş şakaklarıma iniyordu. Şakaklarımda ağırlık vardı ama arabadan indiğimde vücudumun tüy gibi hafiflediğini hissettim. Yerinde zıplayan bir balon gibiydim. Yer çekimi azalmıştı sanki. Yüzümdeki tebessümü gizleyemiyordum. Hadi bitirelim şu işi dedim Karabüklü'ye. Deponun önüne gittik sessizce. Karabük'le asma kilidi tutup çevirdi. Elindeki fısfısla asit sıktı içine. Kenara çekip beklemeye başladık. Avuçlarımızın içinde birer sigara yaktık. Ortalığa pis, çok pis bir koku yayıldı. Lağım kokusundan daha beter. Eriyor dedi Karabüklü. 5 dakika sonra eliyle bir küp açtı asma kilidi. Levye ile Pimapen kapıyı kanırtıp içeri girdik. Dışarı ışık sızmasın diye kepenkleri kapalı bırakmış, elimizdeki küçük fenerleri yere tutuyorduk. Kırmızı reçeteli dolapları ararken tezgahın üstündeki bir şeye takıldı elim. Büyükçe cam bir ilaç kutusu, ne bakarıyorsa orada, şangır şungur kırıldı. Siktir dedim. Karabüklü sus işareti yaptı. Sırtımız dolaplara yaslayıp bir süre bekledik gelen giden var mı diye. Kimse yoktu. Tezgahın arkasına geçtik. Kırmızı reçeteli dolaplar oradaydı. Karabüklü küçük oksijen tüpünü ayarladı. Tam gazı vermiş çakmakla tutuşturmaya hazırlanırken yaklaşan ayak sesleri duyduk. Ayağa kalktım, kaçalım dedim. Karabüklü bileğimden çekip oturttu beni. Sikerim belanı, kaçmak yok dedi. Alacağız bu ilaçları. Oğlum, adamlar geliyor. Kimsenin geldiği yok. Geliyorlar. Sus. Karabüklü belinden bir silah çıkardı. Emniyetini açıp ağzına mermi verdi. O ne lan dedim. O ne? Silah nereden çıktı? İlaç yürütmeye geldik. Biz adam vurmaya değil. Delirdin mi? Sus lan dedim. Kepenkler büyük bir gürültüyle kalktı. İçeri bir güvenlik görevlisi girdi. Çok sessizce şşş dedi Karabüklü. Ondan sonra da birden ayağa kalkıp yat yere sikerim belanı diye bağırdı. Ben daha ne olduğunu anlayamadan Karabüklü ayağa kalktı. İki el ateş etti. Ne yapıyorsun lan diye kalktım. Koşarak dükkandan çıktık. Arabanın önüne düşe kalka geldik. Bin bin bin bin diyordu Karabüklü. Arabaya bindim. Kontağı çalıştırdım, vitese taktım. Ayağımı debriyajdan çekip gazı verdim ama araba stop etti. Debriyajdaki ayağımın tir tir titrediğini fark ettim. Elimi üstüne bastırıp tekrar denedim. Tekrar stop etti. Ne yapıyorsun lan, yürüsene, yürü yürü yürü diyordu Karabüklü. Derin bir nefes alıp kendimi toparladım. Direksiyon sınavındaymışım gibi düşündüm. Bütün hareketleri bir bir gözden geçirip sakince çalıştırdım arabayı. Karabüklü'nün bas gaza bas bas denesine hiç aldırmadım ve yavaşça hareket ettim. 30 metre sonra bastım gaza ve Keçiören'den indik. O silah neydi lan diye bağırdım kendime geldikten sonra. Vurdun mu adamı? Yok dedi, kuru sıkı. Torbacıdan aldım ne olur ne olmaz diye. Sonradan öğrendik. Eczacı çocuk torbacıya söylemiş. Yandaki sitenin güvenliğiymiş gelen. Karşı apartmanda oturan morun biri görmüş bizi eczacı deposuna girerken. İşi gücü yokmuş çünkü pezevengin ya da onun tansiyon ilaçlarını çalmaya geldiğimizi düşünmüş orospu çocuğu. Güvenliğe söylemiş, 2 dakika sonra da polis gelmiş zaten. Ben ucuz kurtulduğumuzu düşünüyordum. Karabüklü çok kafada değildi. İşin yatmasına müthiş içerliyordu. Yediremiyordu bunu kendine. Gurur meselesi yapmıştı. 2 gün ağzından doğru düzgün laf çıkmadı. Başını yastığa gömüp düşündü öyle. Her geçen gün biraz daha boka saran hayatımızı, uçsuz bucaksız acılar çölünde içine sıçılan hayallerimizi ya da aklından her ne geçiyorsa işte onu. Duvara diktiği kapkara gözleriyle. 2 gün ben de evde oturdum. 3. gün yağmur yağacak gibi oldu. Öğleden sonra aydınlandı hava. Akşama doğru birden döküldü yağmur. Çıktım. Mahalle çamur içindeydi. Ellerim cebimde, durağa yürüdüm. Kızılay'a indim. Nefese gittim. Okuldan arkadaşlar işletiyordu o zaman. Coşkun, Barış, Çağlar falan. Şimdi eski yeni işleten tayfa. 2 bira ısmarladılar. Sonra da kalabalıktan ilgilenemediler. Eski 45'likler çalıyordu. Herkes kendi halindeydi. Ben de kendi halimdeydim. Doğal bir hüznüm vardı. Başka türlüsü olamazdı zaten. Şehrin curcunası içinde kendi sesimi kaybetmiştim. Ne bir pusulam vardı ne de yönlü evham. Başarısız romancı ve de soyguncu. Bar taburesinde oturuyor, gülümsemesine aldanmayın. Nereden gelip nereye gittiğini sakın sormayın. Karanlık bir gecede gırtlağınıza yapışabilir. Art arda sıraladığı gösterişsiz sözcüklerle yahut bizzat kendi elleriyle iki bira parası istemek için. Dans pistine baktım. Herkes ellerini havaya kaldırmış, kendinden geçercesine dans ediyordu. Yeni bir barmen almışlardı. Onu tanımadığım için üçüncü birayı istemeye çekiniyordum. Yakın masalarda muhabbet koyabileceğim ortalama güzellikte kız var mı diye baktım. İki kız vardı. Vardı ama tenezzül edip de dönüp bakmıyorlardı bana. 10-15 dakika boşuna uğraştım göz teması kurabilir miyim diye. Benim yerimde boşluk oturuyordu sanki. Kalktım mekandan. Gözlerimi kaldırım taşlarından ayırmadan üst geçide doğru yürüdüm. Postanenin önündeki duraktan otobüse binecektim. Kot pantolonu belinden düşen zayıf bir tip önüme geçti. Uzun kollu bir gömlek giymişti. Ateşin var mı diye sordu. 18 yaşlarında bir çocuktu. Kaşları çekikti. Daha sakalları çıkmamıştı. Yaktım sigarasını. Abi sizde suboxon varmış dedi. Yok dedim. Gözlerinde belli belirsiz bir kıvılcım çıktı. Abi varmış dedi. Gayri ihtiyarı gülümsedim. Yürütecektik yalan oldu dedim. Birdenbire sustalısını çekti şak diye. Abi bak yalan ederim seni dedi. Karaciğerime yaslıydı sustalı. Çeliğin soluğunu hissettim. Titredim bir an. Yine de gözlerimi çocuktan ayırmadım. Göz bebekleri küçülmüştü. Eroinman olduğunu anladım. Ara bul senin olsun dedim. Üstümü başımı aradı, ses etmedim. Yok mu sahiden dedi. Yok, olsa biliyorum durumunu. Çekti gitti. Eroin krizi bu. Hiçbir şeye benzemez. Ayrıca o gün öğrendim. Dünyanın en hızlı haberleri şutörler arasında yayılır. Bu olaydan bir sonra birkaç gün eve kapanmaya karar verdim. O ara yokluk dönemi de geldi. Narkocular Çin Çin'de yeni doğan operasyon çekmiş, piyasada dalga kalmamış dediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Operasyon çekseler bile dalga kalmamasına imkan yoktu. Operasyonu bahane edip suni bir yokluk dönemi yaratmış olabilirlerdi fiyatları yükseltmek için. Benim için sorun değildi ama Karabüklü için zor olurdu. Gerçekten zor. Kullanıcıların çoğu otun alışkanlık yapmadığını iddia eder. Doktorlar ise yaptığını. Bence iki tarafta yanılıyor. Çünkü yanlış sorunun cevabını arıyorlar. Otun bir çeşit alışkanlığı var ama bu ne alışkanlık yapar manasına geliyor ne de yapmaz. Otun alışkanlığı ikame edilebilir bir alışkanlıktır. Ot alışkanlığını alkolle ikame edebilirsiniz. Ya da kafanızı güzel yapacak başka bir şeyle. Eksle, kokainle, rojla. Bir esrarkeş alkolik yapabilirsiniz ama bir alkolüyü kolay kolay esrarkeş yapamazsınız. Söylemek istediğim bu kadar basit. Asıl mesele ise şu. Eğer ağır cigaratörseniz bağımlılık döngüsüne girmişsiniz demektir. Cigara olmaz da başka bir şey olur. Bu dünyanın müptezeller hanesine bir kişi daha yazılır. Karabüklü'nün durumuna gelecek olursak, 16 yaşından beri her gün 6 sene aralıksız ot içmişti. 6 sene her gün havuç yeseniz bile bıraktığınızda onun yoksunluğunu çekersiniz. Karabüklü de kabuslar görüyordu. Geleceğini güvence altına alma kaygısından değil tabii. Şimdi kaygısından, tam şimdi kaygısından, boku yemekten. Uyandığı zaman uyandığını biliyor ama bu ona hiç iyi gelmiyordu. Panik krizleri geçirerek evin içinde ileri geri dolaşıyor, yakasını çekiştiriyor. Kimi zaman koltuğun bir köşesine büzülüyor, kafasını duvara vuruyordu. Diğer alışkanlıklar arasında en ucuzu ottur. Alkolü ikame edecek parası da yoktu bunu Karabüklü'nün. Dolayısıyla yoksunluk çeken bir cigaratörden çok daha fazlasına katlanmak zorundaydı. 4 gün kadar sürdü bu yoksunluk durumu. 4. gün kendini evden dışarı attı. Akşam 9 gibi elinde buruşturup tuttuğu 100 lirayla geldi. Parayı nereden bulduğunu söylemedi. Belki de birini gasp etmişti. Çabuk kalk dedi. Yeni doğana gidiyoruz. Annesi 7 yaşındayken ölmüştü Karabüklü'nün. Babası imamdı, ot içiyor diye evden kovmuştu 17 yaşındayken. Bakışlarında büyük bir ciddiyet vardı. Hayatta tek tabanca takılmak zorunda kalanların ciddiyeti. Onunla gelmesem tek başına gideceği belliydi. Peşine takıldım. Yeni doğana ot aramaya gittik. Kapının eşiğinde topukları erimiş, arka kısmı basık bir çift erkek ayakkabısı vardı. Teki ters dönmüştü. Holde iplikleri çıkmış bir yolluk duruyordu. Duvarların sıvası dökülmüştü. Ağır bir koku geliyordu içeriden. Karabüklü bir iki bağlantı kurmuştu kıtlık dönemi de olsa. Bekle demişlerdi. Bekliyorduk bir kondunun eşiğinde. İçerideki odayı görebiliyordum çaprazdan. Baby TV açıktı televizyonda. Karşısında saçları yer yer beyazlamış 40 yaşlarında çökkün suratlı bir adam oturuyordu. Avucunun çenesine destek yapmış dikkatle televizyonda dönen şekillere bakıyordu. Bize 10 dakika evvel bekleyin diyen suratı façalı tip içeriden çıktı. Gelin dedi. Demir kapıyı çekti. Peşini takıldık. Kondunun önündeki moloz dökülü arsayı geçtik. Karanlıkta hızla yürüdük. Sağında solunda yıkılmış kondular olan harabe bir evin arkasına durduk. Burada bekleyin, eşyayı alıp geliyorum dedi. 5 dakika sonra geldi. Cebinden katlanmış bir gazete kağıdı çıkarıp uzattı. Karabüklü 100 lirayı verdi. Gazeteyi açtı. Sonra da tut tut tut diye bağırdı. Birkaç adım ötemdeydi tip. İlk şaşkınlıkla ne olduğunu anlayamadım. Peşine düşene kadar sokağa yarılamıştı. Tüm gücümle koşmaya başladım. Karabüklü de peşimdeydi. Gazeteyi nane koymuş. Orospu çocuğu diye bağırdı. Bıçağımı yokladım. Son paramızı vermiştik. Sikecektim belasını. Sokağın köşesinde döndüğümde ne olduğunu anlayamadan yerde buldum kendimi. Güçlü bir kol yakamdan tutuyordu. Bir bıçak gırtlağıma dayanmıştı. Bir çift yeşil göz ve sakallı bir yüz hatırlıyorum. Sizin var ya, anınızı sikeriz burada. Basın gidin lan. Tamam mı lan? Tamam mı? Tamam. Karabüklüyle kalktık. Uzaklaşmaya başladık. Baş parmağımı kanayan boynuma bastırmıştım. Karabüklü bir ara dönecek gibi oldu. Zorla tuttum. Sakın ha sakın dedim. Uzadık gittik. Karabüklüyle yürüyorduk. Küfrede küfrede. Allah belasını versin böyle işin. Şimdi hatırladıkça bile sinirim bozuluyor. Çukurun dibinde olduğunu bilirsin çoğu zaman ama keyfin yerindedir. Çünkü seni ilgilendiren küçük zaferler ve dış gücüdür. Dünya nimetleri onların olsun istersin. 50 metrelik yatlar, havuzlu villalar, palmiye ağaçları, güzel kadınlar ve yıllanmış şaraflar ilgini çekmez. Çünkü seni ilgilendiren sevinç, neşe, ruh, aşk ve dans sıracılardan önce ve acıların içinde. Çünkü seni ilgilendiren güçlü bir yaşam arzusu ve keşfetme arzusudur nanları dikip de toprağın altına girmeden evvel. Doyasıya yaşamaktır seni ilgilendiren. Ama işte bazen de böyle her şey ters gidiverir, bütün dünya sana karşı kurulmuş gibi. Son paranı verirsin bu dünyaya. İstediğin tek şey dürüst bir torbacı ve 2 gramottur. Ama onun yerine gazete kağıdına sarılı nane verirsen orospu çocukları. İşte o zaman çukurun dibinde olduğunu bütün benliğini hissedersin. Hissetmekle de kalmazsın çukurun dibine çakılı olduğunu. Anlarsın. Artık oradan bir santim bile kıpırdayamayacağını anlarsın. Senin için neşe yoktur artık, sevinç yoktur. Gökyüzü, aşk ve dans yoktur. Kuşlar yalandır ve keyfin kaçar. Çinçin'de bir kahvenin önünden geçerken şurada bir çay içelim bari dedim. Bende bozukluk vardır herhalde dedi Karabüklü. O kadar da ölmedik. Bütün ceplerini yokladı. Tek bozukluk çıkmadı. Ölmüşüm lan dedi. Ben de biraz bozukluk çıktı Allah'tan. Öyle girdik kahveye. Kahveci çayları getirdi. Yokluk döneminde dalga bakmaya gelmiş birkaç tip daha vardı yan masada. Mahalleden olmadan birileri 50 metre öteden anlaşılıyordu zaten. Giyiminden, kuşamından, halinden, tavrından ya da kokusundan bir şekilde açık veriyordu. Ne konuşuyorlar diye kulak kabarttık. Hoca diye birinden bahsediyorlardı. Gözünün tuttuğuna beleş dalga veriyormuş ama vampirmiş. Ben içimden yuh dedim. Karabüklü de yoksunluktan ötürü ister istemez muhabbete girdi. Vampir derken kardeş dedi. Ne bileyim bize öyle dediler. Vampirmiş. Beleş dalga verdiklerinin kanını içiyormuş. Başka biri de dedi ki şeyhmiş. Büyük bir tarikatı varmış. Konuşanın yanındaki sana biraz abartmışlar dedi. Ben taksiciyle konuştum. Adam bildiğin hocaymış. Müezzinmiş. Ama aynı zamanda bu dalganın ticaretini yapıyormuş. Böyle gözünün tuttuğuna da beleş veriyormuş. Ara sıra camiye gelsinler diye. Sen de adamı iyice hacı yaptın dedi ilk konuşan. Hacı yapmadım. Taksicide bulaşmayın dedi. 2 tane cinayeti var dedi. Hoca olduğuna bakmayın dedi. Hepsi numara dedi. Uyuşturucu çetesi dedi. Karabüklü konuşanları sabırsızca dinliyor. Parmaklarıyla masanın üstündeki trampet çalıyordu. Bu hocanın evi nerede diye sordu. Bilmiyoruz dedi elemanlar. Şu köşede sorun gösterirler. Karabüklüyle göz göze geldik. Tartışmanın manası yoktu, gidecektik. Sonu ne olursa olsun çayları ödedim. Kalktık. Köşede eski model bir Ford kamyonet park etmişti. Önüne eski emle atmış oturan bir adam vardı. Karabüklü ağır bir şekilde selamun aleyküm dedi. Hocanın evini arıyorduk. Adam 50 yaşlarındaydı. Alnında sert çizgiler, yüzünde de o çizgilerle tezat oluşturan çocuksu bir ifade vardı. Ne yapacaksınız hocayı diye sordu. Hal hatır soracaktık. Boş verin dedi. Hiç bulaşmayın hocaya. Genç adamlarsınız. İşinize gücünüze bakın. Sen boş ver şimdi bizim işimizi gücümüzü dayı dedi Karabüklü. Hocanın evi nerede onu söyle. Şu yıkık binayı görüyor musunuz? Ondan sonraki sokaktan sağa dönün. O sokağın sonunda. Ama dediğim gibi hiç bulaşmayın geri dönün. Dayının tarif ettiği sokağa yürüdük. Sağda solda yıkık evlerin olduğu karanlık bir sokaktı. Üstü çıplak bir kadın sahanlığa çıkmış çocuğunu emziriyordu. Yan konduda başka bir kadın donatla tutturuyordu demirli pencerenin önünde. Sokağın sonundaki eve vardı, 3 katlı bir evdi. Başında takke olan siyah takım elbiseli biri kapıda duruyordu. Sigara içiyordu. Hiçbir şey sormadı. Gözleriyle durdurdu bizi. Karabüklü, hocayı görmeye geldik dedi. Takkeli adam 5-6 saniye kadar sessizce sigarasını içip bizi süzmeyi sürdürdü. Sonra da siktirin gidin la amına koduklarımın bebeleri dedi. Ben dönüp gitmeye hazırdım. Karabüklü'ye baktım. Burnundan soluyordu. Adama bir adım daha yaklaşıp göğsünü kabarttı. Kafasını iyice yaklaştırdı. Gözlerini ondan ayırmıyordu. Sen siktir git lan amına koduğumun kapı it dedi. Çabuk git hocaya haber ver. Karabüklü ile kardeşi geldi de. Çabuk lan çabuk. Karabüklü konuşurken arkadan 2 takkeli adam daha çıkmıştı. Öndeki takkeli döndü onlara baktı. Sonra içeri girdi. Diğerleri de çekildiler. Elim ayağım titremeye başladı. Sırtımdan bir ürperti geçti. Derin bir soluk aldım. Karabüklü'yü dirseğinden tuttum. Ne yapıyorsun lan dedim. Hırsla soluyarak bekle dedi. Neyi bekle lan? Şu herifler dönmeden postacıya bağlı uzayalım. Ben hayatımda böyle çin çin bebesi görmedim. Adamlar takke takmış, sokak orospu kaynıyor. Bu herifler var ya, bizi burada söküp söküp takarlar Karabüklü. Bekle lan. Nasıl bekle lan? Bizi burada sikerler. Sikilmişimizi bile kimse bulamaz. Karabüklü bana bakmadan sus işareti yaptı. Onu tanıyamıyordum artık, kendinden geçmiş bir serseri mayına dönmüştü. Beni de beraberinde sürüklüyordu. Elimin ayağımın titremesi bir türlü durmuyordu. Sokağın çıkışına baktım. Adamlar dönmeden koşarak uzaklaşmayı düşünüyordum ama öyle bir korku sarmıştı ki benliğimi tek adım atacak gücü bulamıyordum kendimde. Takkeli adam geri döndü. Hoca sizi bekliyor dedi. Kenara çekildi. Eliyle yol gösterdi, içeri girdik. Holde kırmızı bir ışık vardı. Üst kata halifleks düşenmiş ince uzun bir merdiven çıkıyordu. Geniş olmasına rağmen basık tavanlı boğucu bir odaya girdik. Köşede eski tip memur masalarını andıran bir çalışma masası, ortada da dikdörtgen bir yemek masası vardı. Hoca yemek masasının başında oturuyordu. Bizi görünce ayağa kalktı. Kahverengi takım elbisesinin önünü ilikledi. Sigaralıktan toklaşmış sesiyle selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedik. Hoca 40'lı yaşlarda vardı. Saçları ve sakalı simsiyahtı. Alnından açılmaya başlayan saçlarını uzatmış, briyantinleyerek arkaya doğru taramıştı. Şunu da belirtmeliyim ki komik durmuyordu bu saç modeli. Özenti de durmuyordu. Olması gerektiği gibiydi hocanın saçları. Onu gördüğünüzde diğer insanlardan ayrı bir ışık çarpıyordu yüzünüze ve işte hoca diyordunuz. Abartmıyorum kesinlikle. Bir de hocanın çevresindeki herkes takke takıyordu. Bir tek onun saçları görünüyordu. Sonradan çok düşündüm. Belki de buydu işin sırrı. Bilemiyorum. Oda mavi badanalıydı. Tepede çıplak bir ampul yanıyordu. Hoca hoş geldiniz dedi. 15-16 yaşlarında bir çocuk 2 çay tabağı koydu önümüze. Çay tabaklarının içinde şeker vardı. Süpermen, ek şekerleri attık. Çocuk gitti rakı kadehleri getirdi. Rakı servisi yaptı ardından. İçmeye başladık. Karabük'ten mi geliyorsunuz diye sordu hoca. Yok dedi Karabüklü. Ege mahallesinden. Ama aslen Karabüklüyüz. Hoca gözlerimin içine baktı. Kardeş misiniz siz diye sordu. Biraz düşünüp kardeşten yakınız dedim. Hoca ağır bir hükmü o anda vermiş gibi başını ileri geri salladı. Bense neden böyle bir cevap verdiğimi bilemiyordum o anda. Sonradan da çok düşündüm. Bir türlü çıkamadım işin içinden. Belki de hocaya yalan söylemeye gücüm yetmemişti. İrade meselesiydi bu. Kuvvet meselesiydi. Her şey bakışlarla halloluyordu. Bir sessizlik çöktü odaya. Remzi dedi hoca sonunda. Servis yapan çocuk masanın kenarına geçti. Orada bond bir çanta vardı. Çantayı açıp içindeki dalgayı maharetli ellerle sarmaya başladı. Hayatımda gördüğüm en büyük çarşafı yaptı o çocuk. Hocaya uzattı. Hoca 2 eliyle yapılan eseri tarttı. Gösteriş için Güney Amerika'dan getirilen uzun prolara benziyordu. Hoca yapılan eseri beğendiğini belli etmek için dudağının kıyısından Remzi'ye gülümsedi. Sonra başıyla Karabüklü'yü göstererek çarşafı verdi. Remzi çarşafı Karabüklü'ye getirdi. Karabüklü, hocam estağfurullah dedi. Bizden önce misafir dedi hoca. Remzi zippoyla yaktı çarşafı. Karabüklü önce hafif sonra da güçlü 2 nefes aldı. Gözlerini kapattı. Onun o halini görmek bana da iyi gelmişti. Günlerin yoksunluğundan sonra şu dünyanın gülümseyen yüzünden bir parça bizim de hakkımız olduğunu hissettim. Çok şey istemiyorduk. Bir şeker, bir duble rakı, 2 nefes sigaralık. Korkum geçmişti. Hoca iyi adamdı, halden anlıyordu. Döndürmeye başladık. 2. turdan sonra sigaralığın kafası vurdu. Şekerin de patlaması gelmişti. İkisi birbirini dengeliyordu. Çivi gibi çakılmıştım oturduğum sandalyeye. Hoca bu işi iyi biliyordu. İyiydim, çok iyiydim. O ara hoca dedi ki, bir fırtına Bekir vardı Karabük'te. Arada görüşürdük, Ankara'ya da gelirdi. Ne oldu o ya? Uzun zamandır haber alamıyorum. Ha fırtına abi mi dedi Karabüklü. O evlendi. Dükkan açtı, beyaz eşya. Sonra taşındılar. Bilemiyorum. Ha sen haber alırsan selamımı söyle. Hocanın sana selamı vardı. Tamam hocam. Remzi. Remzi ikinci çarşafı dolamaya başladı. İkinci çarşaf ilkinden de büyüktü. Ben zaman kavramını ne zaman yitirdim o gece tam olarak bilemiyorum. Ama ikinci çarşafın dönmeye başladığını, benim de bir nefes aldığımı, sonraki turları pas geçtiğimi hatırlıyorum. Karabüklü'nün sona kadar ikinci çarşafı da hocayla içtiğini de hatırlıyorum. Bir yandan da rakı içiliyordu. Öyle bir atmosfer oluşmuştu ki sanki düello yapılıyordu masada. Kim bayılacak diye oluyorsun. En sonunda hoca dibine gelmiş koca zıvanasıyla çarşafı külliye bastırdı. Vakfı kerahet geldi dedi. Duvarın dibine hasırlar serildi. Aşağıdaki takkeli adamlar yukarı çıktı. Odanın içinde bir anda 6 kişi oldu. Hoca iki eli masada yerinden kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Pencereyi açıp bir ayağını dışarı attı. Karabüklü ile birbirimize baktık. Ne yaptığını anlayamıyorduk hocanın. Aşağı mı atlayacak diye sordum Karabüklü'ye. Cevap vermedi. Hoca elini kulağına götürdü. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okumaya başladı. Gözlerimi kısıp hocayı dinledim. Sesi muazzamdı. Derinlerden sanki okyanusun dibinden geliyor, insanın yüreğine işliyordu. Ezanı bitirdikten sonra karşımıza oturdu. Her zamanki mütebessim ifadesiyle gözlerimizin içine bakıp rakısını talezeledi. Kalabalık duvarın dibinde saf tutmuştu. Bize de işaret ettiler. Biz de kalktık yerimizden. Düşmemek için Karabüklü'nün dirseğinden destek aldım. Ben de safa girdim. Bilmediğim halde sabah namazı kıldım gözücüyle sağa sola bakarak. Tekrar yerimize oturduk. Rakımızı tazelediler. Remzi yeniden bon çantanın başına geçti. Sarmaya başladı. Çarşaf tekrar dönmeye başladı. Sıra bana geldiğinde elimi göğsüme götürdüm. Hoca derin bir nefes çekip verdi. Ne kadardır ezan okumuyordum ben Hasan diye sordu. Hasan dediği Karabüklü'nün kapı iti dediği adamdı. 4 ay oldu hocam dedi Hasan. Vay vay dedi hoca. 4 aya. Tekrar derin bir nefes aldı hoca. Şimdi dedi Karabüklü. Fırtına Bekir'den haber alamadım dedin ya. Ben az önce aldım. Ezanı okurken kulağıma bir haber fısıldandı. Hoca çarşafı Remzi'ye verdi. Remzi Karabüklü'ye getirdi. Odayı bir sessizlik kaplamıştı. Hoca sözün gerisini getirmiyordu. Karabüklü çarşaftan derin bir nefes çekti. Verdi dumanı dışarı. Hayırdır ne haberi hocam dedi. Çarşaf hocaya geçti. Hoca aldı bu sefer dumanı. Sen tanıdın ha fırtınayı dedi. Karabüklü'deydi yine çarşaf. Derin bir nefes daha aldıktan sonra tanıdım harbi adamdı dedi. Öyle öyle dedi hoca. Öyle harbi adamdı ki karşısında itim diyemezdin. Çarşafın adaletini öyle bir verirdi ki tek dumanla bayılanları tokatlaya tokatlaya ayıltıp siktir ederdi ortamından. Sonra bir karı ayağına bozdu. Bunun dalgayı piyasa bir yerde görmüş bizim çocuklar. Ben de biliyorum ateşli karı kibritsiz kandil yakar. Yaradana yan bakar. İşi anladım çektim köşeye bak dedim. Kardeşim fırtına beni dinle. Her türlü fitne fesat alavere dalavere. Ketenpere ve kolpacılık bu karının işidir. Başını örter götünü açar. Anasını koyar babasına satar. İki yakamdan tuttu hocam dedi. İyi ki bu lafları sen söyledin. Başkası dese ciğerini sökerdim. O yüzden ne sen söyledin ne de ben duydum. Eyvallah çektim gittim. Bir daha da açmadık o mevzuyu. Aradan 3 ay geçti geçmedi. Dalgasının yanına 2 sikko tip görmüş tabii. Tutmuş sikkoları 3. kattan atmış türkü bardan. Biri cenaze biri gazi. 30 yıl 7-8 yattı. Afla çıktı. Doğru benim yanıma o harbi adam gitmiş içeride erimiş. Bir tek gözleri kalmış fırtına. Aldık yanımıza. İyi kötü idare ediyorduk. Hoca başını eğip gözlerini kapattı. Baş ve işaret parmaklarıyla burun kökünü ovdu. Sonra birden doğrulup titredi ve Allahu Ekber diye bağırdı. Remzi koşar adım bir bardak su getirdi. Hocanın önüne koydu. Hoca suyu içti, yüzünü sıvazladı. Derin bir iç çekti. Anlattıkça sinirim bozuluyor ya neyse dedi. Başladık bir kere. Sonra bu fırtına Bekir. 4 yıl oluyor değil mi Hasan? Oluyor hocam. Hocasının cigarasını çaldı. Hoca çarşaftan derin bir nefes daha alıp dirseklerini masaya yasladı. Gözleri dolu dolu olmuştu. Karabüklü'ye yaklaştı. Ağlamaklı bir ses tonuyla hocasının ondan hiçbir zaman esirgemediği cigarayı dedi. Cigarayı okutmaya kalkmış. Sonra Hasan gırtlağını kesti. Sonra bıçağı Osman'a verdik. Osman içeriye attı. Küçüktü o zaman. Kaç yıl yattın sen Osman?
2 yıl hocam.
Şimdi sen niye yalan söylüyorsun Karabüklü?
Sayfa 110 sonu. 9. ayrım sonu.